Ayrım 12. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 131. Taşan. Hacı Şükrü'nün odası. Gündüz. Duvarda asılı Rusça bir afiş. Afişin üstünde Lenin, Trotski profilden çizilmiştir. Rusça yazılar. Ayrıca kızıl yıldızı eliyle göğe kaldırmış bir amele resmi. Kamera afişten gerileyerek odayı, Diyarbakır mebusu Hacı Şükrü Bey'i ve misafiri Ethem Bey'i çerçeveler. Hanın içindeki bir yerden nispeten uzak bir tambur sesi işitilecektir. Emin Ağa'nın Acema Şiran peşrevini çalıyor. Hacı Şükrü Bey, eski Aydın cephesi Kuvayi Milliye Kumandanı, son derece cana yakın görünen neşeli bir adam. Taşan'daki odası tam bir bekar odası dağınıklığı içindedir. Bir kenarda semaver kurulmuş, çaydanlık fokurduyor. Öte yanda nargile. Ethem Bey tek iskemleye oturtulmuş. Hacı Şükrü Bey aynı zamanda ona yatak görevi yapan sedirin üzerindedir. Semaverden çay servisi yapmakla meşgul. Bir yandan da alaylı alaylı konuşuyor. Meni müskirat kanunu çıkalı, rakıyı da bu bardaklarda içiyoruz. Çay anason kokarsa kusuruna bakmayacaksın. Ethem Bey, latifenin de sırası. Zaten burnumdan soluyorum. Hacı Şükrü Bey çay fincanını uzatırken, hatalısın. Senin gücün kuvayi seyyare. Onun başında olmadın mı neye yarar? Ethem Bey, ağabeyin başında, yabancı mı? Hacı Şükrü çayını karıştırır, sinsi. Reşit Bey'e merbut, Reşit Bey'in hayalini bilir misin? Eğilir, sır söyler gibi. Müdafaa-i Milliye Vekili olmak. Ya, o olmazsa Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olmalıymış. Bir yudum alır, müstehzi. Aşağı kurtarmıyor. Ethem Bey dalmış, hala çayın şekerini karıştırmaktadır. Yüzü uzamış, canı sıkılmıştır. Konuşmaz. O sırada oluşan sessizlikte uzaktaki tamburun nameleri işitilmektedir. Aynı peşref. Ethem Bey dalgın ve düşünceli. Kim çalıyor bunu? Hacı Şükrü Bey, Hafız Rüstem Efendi. Az susar, derin hocadır. Tekrar susuluyor. Ethem Bey biraz önce duyduklarını sindiremiyor. Adeta kendi kendine konuşur. Ağabeyimin gözü yüksektedir, bilirdim. Bilirdim de neden bana hiç bahsetmedi? Hacı Şükrü Bey höpürdeterek çayını yudumlamaktadır. Ona bakarak az önce kaldığı yerden sürdürür. Kendini aldatma kardeşim. Reis Paşa ne ağabeyine fırsat tanır ne sana. Burada ne konuşmuştuk? Ya devlet başa ya kuzgun neşe. Az susar, kollarını iki yana açıp lamıcımı kalmadı bunun. Ankara İstasyon Direksiyon Binası Gündüz. İstasyonda bir tren kalkmak üzere. Düdüğü, soluması işitiliyor. Sonra kampana çalar. Üçüncü vuruş. İnce ince ufalanan karın altında Seryaver Salih Bey kapının önüne gelmiştir. Bir nefer koşturur. Atın yularından tutar. O iner. Nefer atı ahıra çekmeye götürürken Salih Bey binanın cümle kapısına yürür. Nöbetçiler selama duruyorlar. Ankara İstasyon Direksiyon Binası Kalemi Mahsus Odası Gündüz. Odanın yeni döşendiği belli. Bazı dosyalar yığın halinde pencere içine konmuş. Bazı evrak ortalarda. Dışarıdan daha uzak olmakla birlikte hareket eden trenin solumaları ve uzaklaşan çığlıkları işitiliyor. Hayati Bey yazı masasının başına oturmuş, ziyaretçi sandalyesinde Baytar Miralay Galip Bey iri el kol hareketleriyle konuşmaktadır. Kahve ikram edilmiş, elinde fincan ama boşalmış, bir süredir oturduğu belli. Miralay Galip Bey, kendim Garp Cephesi Serbaytarıyım. Meselenin içindeyim yani. Bunlar Çerkez Ethem ve Hempaları İsmet Bey'e muarız. Neden? Çünkü istedikleri gibi asıp kesemeyecekler. Hayati Bey sakin fakat sabırsız. Bugün şahidi olduğunuz hadise neydi? O sırada kapıdan içeriye girmiş olan Salih Bey bir süre Miralay Galip Bey'i dinleyecektir. Miralay Galip Bey hastayım bahanesiyle Ankara'da komplo kuruyor. Avenesiyle Taşan'a gidiyordu. Neden? Orada kiminle dolap çevirir? Tahkik vazifesi elbette size tereddüt ediyor. Salih Bey, Hayati Bey ile manidar bakışırlar. Sonra Salih Bey saygılı lafa karışıyor. Miralay'ım, ben meclis seryaveri Salih. İkazınıza teşekkür ederiz. Behemahal icabına tevassül edilecektir. Miralay Galip Bey memnun ayağa kalkıyor. Âlâ, Hayati Bey'i başıyla selamlıyor. Ben vicdani vazifemi yaptım. Salih Bey ile kapıya doğru yürüyorlar. El sıkışırlarken son sözlerini sarf ediyor. Ha, bir de Çerkezlik davası var. Kuvayi Seyyare'de kim ki Çerkez'dir? O imtiyazlı. Günden güne teraküm ediyorlar. Mukayyet olunuz. Çıkıyor. Hadi eyvallah. Salih Bey, güle güle Miralay'ım. Galip Bey çıktıktan sonra Salih Bey Hayati Bey'e doğru bakar. Yüzünde ciddi, biraz şaşkın, biraz endişeli bir ifade vardır. Doğru yazı masasının başına gelir, oradaki manyetolu telefonu çevirmeye başlar. Bu sırada Hayati Bey ile konuşurlar. Hayati Bey biraz şaşırmış, biraz üzgün. "Yahu bu dedikleri istihbaratımızı teyit ediyor." Salih Bey telefonu kulağına alırken, "Hem de nasıl, paşayı haberdar edeceğim." Ankara, Ziraat Okulu, Büyük Oda, Gündüz. Kalabaya bakan pencereden gökyüzünden ince bir karın sonbahar bozkırına ufalandığı görülüyor. Kamera geçmeyle birlikte gerilemeye başlamaktadır. Doktor Adnan Bey'in sözleri repliğin yarısına kadar pencere ve kar görüntüsü üzerine of olarak düşüyor. Doktor Adnan Bey, bir kere sıtma hepimizin kanına girmiş. Vücudu o zayıf düşürüyor. Ayrıyeten şu havaya baksanıza. Teşrini sanide kar. Sühunet tahtı sıfır. İnsan hastalanmaz mı? O sırada masanın üzerindeki telefon çalmaya başlar. Mustafa Kemal Paşa yazıhane koltuğuna oturmuştur. Masanın üzerinde tesbihi, tabakası ve kül tablası. Ayrıca bazı evrak ve kitap. Yanı başında ayakta Doktor Adnan Bey duruyor. Öteki iki koltukta Fevzi Paşa ile Halide Edip Hanım oturuyorlar. Mustafa Kemal Paşa uzanıp telefonu alıyor. Mustafa Kemal Paşa, "Evet sen misin Salih? Hayrola?" Susar dinlemeye başlar. Sonra Ahize'ye, "Ethem Bey mi?" Kısa sükut. İrtibatı kiminledir? Tespit edildi mi? Mustafa Kemal'in telefon muhaveresi sürerken Halide Edip önce Doktor Adnan Bey ile bakışıyor. Bakışlarında istifham ve merak. Arkasından Doktor Adnan Bey ile Fevzi Paşa bakışıyor. Biraz da endişe hissedilmelidir. Mustafa Kemal Paşa Ahize'ye kesin ve kararlı, "Anlaşıldı. Her ihtimale karşı bina ve etrafında tedbir alın. Madem ki orada oturacağız." Mustafa Kemal Paşa telefonu kapatırken diğerlerinin gözlerindeki merakı fark etmemiş gibi Doktor Adnan Bey'e dönerek tabii bir sesle soracaktır. "Tamam mı doktor? Çıkarabilir miyim?" Doktor Adnan Bey toparlanır. "Ah şey, evet paşam, müsaadenizle." Mustafa Kemal Paşa daha önce Doktor Adnan Bey'in tavsiyesiyle koltuğunun altına koymuş olduğu vücut termometresini oradan çıkarıp doktora uzatıyor. Bunu yaparken de bu defa Fevzi Paşa ile Halide Edip Hanım'a dönüp telefon hakkında izahat verecektir. Mustafa Kemal Paşa biraz sıkkın, "Ethem rahat durmuyor. Bir takım temaslar yapıyormuş. Garp cephesinin zapturapt altına alınması tasavvurlarını alt üst etti." Halide Edip Hanım, "Ağabeylerinin telkini olamaz mı? Tevfik Bey asabi, Reşit Bey haris ve küstahymış. Öyle duydum." Fevzi Paşa sakin ve emin, "Yok efendim, cephede maksatlı mesele çıkarıyorlar. Şu kara keçili meselesi yani. Yeni bir müfrezi tertip ediyorlar. Erkan-ı Harbiye'nin malumatı yok. Bilahare cephe kumandanlığı, sima ve havalisi kumandanlığını ihdas ediyor. Şiddetli itiraz vesaire." O sırada ışığa tutup termometreyi inceleyen Doktor Adnan Bey dereceyi okuyup kaygılı bir sesle ortaya konuşur. "Neredeyse 39. Mustafa Kemal'e, "Hararetiniz var paşam. Sureti katiyede istirahat etmelisiniz." Mustafa Kemal Paşa şaka yollu, "Yapma doktor, istirahatın sırası mı?" Tam o sırada kapı tıklatılır. Açılır, içeriye yaver Muzaffer Bey girer. Elinde bir telgraf tutmaktadır. Topuklarını vurup paşayı selamlar. Mustafa Kemal Paşa ona dönerek, "Nedir çocuk?" Muzaffer Bey saygılı bir tavırla, özel bir sesle, "Şey Paşa Hazretleri, İnebolu Kaymakamlığından bir telgraf, zata mahsus." Telgrafı uzatır. Mustafa Kemal Paşa telgrafı alacağı sırada kamera ona yaklaşmaya başlayacaktır. Aynı anda gerilerden hafif ve uzak Chopin'in parçası La Tristesse işitilmeye başlıyor. Paşa telgrafı alır, okumaya eğilir. Bu sırada bakışlarında yumuşak bir hüzün, dudaklarında mahzun bir gülümseme beliriyor. Telgraf kağıdını Sumen'in üzerine bırakırken hazır bulunanlara dönerek aynı mahzun gülümseme ile konuşacaktır. "Mutlak istirahat. Abi bunu hanidir dinlerim." Doktor Adnan Bey'e doğru, "İstirahata vakit mi var ki doktor?" Diğerlerine dönerek, "Direksiyona naklettik. Mithat İnebolu'ya muvasalat etmiş." Biraz susar, tesbihine uzanır, elinde oynayarak konuşacaktır. Biraz yorgun ve bezgin. Müzik kaybolur. Mustafa Kemal Paşa göğüs geçiriyor. "Beri de Ethem Bey, sırtlan gibi etrafımızda dolaşmaktadır." Ankara, Ethem Bey'in evi, yatak odası, gece. Duvardaki rakkaslı saat, saatin rakamları Osmanlı rakamlarıdır. Sabahın Alaturka saate göre 03.10'unu göstermektedir. Kamera aşağıya doğru kayarak yatağı başucundaki komodine iniyor, eski tarz bir komodin. Üstünde bir sürahi su, bir bardak, Ethem Bey'in silahı, o dönemde tüberküloz hastalarının kullandığı bazı ilaçların şişeleri ya da kutular, Ethem Bey'in cüzdanı ya da para kesesi. Ethem Bey sıkıntılı bir uyku içindedir. Tedirgin ve huzursuz, bilinçaltındaki gerginlik uykusunu etkiliyor. Yüzünde belirip kaybolan gerilim tikleri, teneffüsün hızlanması, hatta terleme. Başını sıralı sırasız sağa sola çeviriyor. Sadece rakkası saatin tik takları işitilmektedir. Ethem Bey'in sesi gizli bir öfkeyle yüklü. Yunan'ı Salihli cephesinde durduran kim? Ben değil miyim? Anzavur Ahmet'in başına cellat kesilen, Adapazarı, Bolu ve Düzce isyanlarını bastıran, maruz kaldığımız muamele revai hak mıdır? Ethem Bey'in yüzü gittikçe daha terlemektedir. Saatin tıkırtısı sürmektedir. Ethem Bey, Nizamiye askeri acz içindeyken Hızır gibi yetişip Yozgat'ta Çapanoğullarını hak ile yeksan eden kimdir? Ben değil miyim? Reis Paşa bu haksızlığı nasıl irtikap eder? Kamera bu sözler duyulurken Ethem Bey'e daha da yaklaşıyor. Saat rakkasının yanı sıra Taşan'daki uzak tambur sesi işitilmeye başlıyor. Flashback sahnesi gelmektedir. Ankara, Taşan, Hacı Şükrü Bey'in odası. Gece. Flashback sahnesidir. O bekar dağınıklığı içerisinde Hacı Şükrü Bey asabi ve olduğundan farklı bir hiddet içinde elini uzatmış görünmeyen Ethem Bey'i suçlamaktadır. Hacı Şükrü Bey yüksek sesle ''Hadi oradan korkak, sen de ihtiyat miskinlik mertebesine iniyor. Reis Paşa da kim? İki kurşunluk canı var. Vur gitsin.'' Vur gitsin sözleri yankılanır. Her yankılanışta yükseliyor. Sahne başka bir flashback sahnesine zincirlenir. Eskişehir, Garp Cephesi Karargahı, gece. Cephe kumandanı İsmet Bey masasının kenarına ilişmiştir. Üniformalıdır. O da görünmeyen bir Ethem Bey'e ikna edici bir ifade ve tonla konuşuyor. Miralay İsmet Bey yumuşak, zaman zaman gülümseyerek ''Bunlar müfsitlerin maksatlı rivayetleri. Allah hepsinin belasını versin. Canı gönülden ifade edeyim ki ben sizi Ali Fuat Paşa'dan ziyade sever ve takdir ederim.'' Aramızdaki suyu tefehümü izale etmek mecburiyetindeyiz. Sizi üniformalı görmeyi arzu ederim. Hizmetinizle mütenasip rütbeyi tevdi etmek benim vazifemin hudutları dahilindedir. Bundan önceki sahnede olduğu gibi bu sahnede de rakkası saatin tiktakları sürüp gidecektir. Fakat tambur sisi silinmiştir. Flashback sahnesi geliyor. Zamanı ve mekanı belirsiz bir alt bilinç görüntüsü. Ethem Bey'in ağabeyi Reşit Bey son derece asabi ve hiddetlidir. Hareket halinde muhtemelen bir yerde gidip gelerek konuşmaktadır. Reşit Bey yine kendisi görünmeyen Ethem Bey'e arada yüzünü dönerek, arada eliyle suçlayıcı bir jest yaparak, öfkeli sesini yükselterek konuşmaktadır. Ne suizanlı, ne sui tefehümü, bunların hepsi boş laf. Bizi oyalıyorlar. Maksadı asli zaman kazanmaktır. Bu fırsatı onlara verecek miyiz? İstedikleri eliyle boğazını işaret ederek, bizim kellelerimiz, anlamıyor musun? Bizim kellelerimiz sözü yankılanıp yükselerek tekrarlanıyor. Bu esnada görüntünün üzerine Ethem Bey'in yastıkta huzursuz baş görüntüsü bindirilecektir. Bu kısa sürer. Az sonra Ethem Bey görüntüsü kalacak, Reşit Bey silinecektir. Ankara, Ethem Bey'in evi, yatak odası, gece. Ethem Bey'in yastığındaki başı, alnı boynu ve yüzü boncuk boncuk ter bir kabus geçirdiği açıkça görülüyor. İki yanına doğru gidip gelen başı, takallüs eden yüzü, sonunda birden sıçrayarak uyanışı. Yatağında Ethem Bey uzun, zayıf ve savunmasız, hızlı hızlı teneffüs ederek boş gözlerle çevresine bakınıyor. Elini komodininin üzerindeki sürahiye uzatır. Bardağı alıp su koyarak iki yudum içer. Sürahi yerine bırakırken bardak elinde ayaklarını yere indirir. Yatağın içinde oturur. Hala kendine gelememiştir. Bakışları odada olmayan birilerini dinlermiş gibi dağınıktır. Kamera ağır bir travelling hareketiyle ona yaklaşmaya başladığı andan itibaren çeşitli kişilerin söyledikleri üst üste ve karışık olarak of işitilecektir. Ethem Bey'in yüz ifadesi duyduklarına göre değişiyor. Hacı Şükrü Bey'in sesi sert. Arkadaş bu böyle gitmez. Ya herru ya merru. Reşit Bey'in sesi küstah. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği bana anamın ak sütü gibi helaldir. Hizmet ve mihnet bizim. İkbal ve şöhret onların. Yağma yok. Miralay İsmet Bey'in sesi yumuşak. Bunlar suizan. Müfsitler aramızı açmaya gayret ediyor. Hacı Şükrü Bey'in sesi sert. Arkadaş bu böyle gitmez. Ya herru ya merru. Bu gergin ve gerilimli sahnede saat rakkasının tiktakları gerilime göre ayarlanacaktır. Son sözler işitilirken Ethem Bey'in ter içindeki yüzü çerçevede görülmektedir. Bu yüzün üstüne Taşhan'daki yüzü bindiriliyor. Sonra ilk görüntü silinip ikinci görüntü netleşecektir. Ankara, Taşhan, Hacı Şükrü Bey'in odası, gündüz. Şimdi tedirgin, gizli bir asabiyet ve gerilim içindeki başka bir Ethem Bey'in görüntüsü vardır. Kamera ondan geriliyor. Bu gerileme esnasında onun karşısında söylediklerini dinlemekte olan Hacı Şükrü Bey amorstan kadra girecektir. İkisi daha önce görülmüş olan konumdadırlar. Ethem Bey iskemleye oturmuş, Hacı Şükrü Bey sedirin üzerinde, odada aynı bekar odası dağınıklığı, kitaplar, gazeteler, nargile vesaire. Saat rakkasının tiktakları kaybolmuştur. Yalnız zaman zaman uzaktan tambur sesi işitiliyor. Tambur yine klasik bir parçayı çalmaktadır. Bir peşrev ya da semai. Ethem Bey rahatsız, asabi fakat kararlı. Gece tabe sabah bu mesele ne uyku ne durak. Üstüme kabus basıyor. Konuşmuştuk ya, bu iş böyle gitmez. Ya herru ya merru. Hacı Şükrü Bey meraklı. Ne yapacaksın? Ethem Bey, Reis Paşa'yı göreceğim. Bu yol sakindir. Vazgeçsinler. Eskisi gibi teşrik-i mesai edelim. Nizamiye askeri bize karışmasın. Dinlerse ne âlâ, mesele kalmaz. Aksi halde susar, daha çok kendi kendine inandırmak istermiş gibi. Aksi halde söz silahındır. Ya o ya ben. Han odasına ağır bir sükut çöker. Hacı Şükrü Bey hemen cevap vermez. Tabakasını alır, sigara sarma hazırlığına girişir. O esnada uzaktan yine tambur sesi. Daha yakından uzun ve karanlık bir ihtiyar öksürüğü işitilir. Hacı Şükrü Bey nihayet düşüncelerinden sıyrılıp başını kaldırıyor. Gözlerini Ethem Bey'in gözlerine dikerek alçak sesle fakat ısırır gibi konuşuyor. İyi, en iyisi git. Son kozunu kullan. Ya sen ya o. Tambur sesi kayboluyor. Bu defa işgal ve bunalım dönemine ait dramatik leitmotiv gerilerden gelip işitilmeye başlıyor. Ankara, istasyon, direksiyon binası, gündüz. Direksiyon binasına doğru şehirden gelen bir araba, kapıya yanaşıp orada duruyor. Arabadan elinde çantasıyla Doktor Tevfik Rüştü Bey inecektir. Alafranga Osmanlı entelektüeli havalı bir zat. O kapıya ilerlediği sırada araba çekiliyor. Kapıdan çıkmış Doktor Tevfik Rüştü Bey'e doğru ilerleyen Hayati Bey, doktorla kapı civarında buluşuyor. İçeriye beraber yürüyorlar. Hayati Bey, safa geldiniz Doktor Bey. Doktor Tevfik Rüştü Bey, merhaba. Başını binaya doğru kaldırarak, paşa nasıl, daha iyice mi? Başını indirip Hayati Bey'e çevirerek, gelen giden yok ya. Hayati Bey, kimseyi beklemiyoruz Doktor Bey. Diyaloğun sonlarına doğru bir atlı kafilesinin kalabalık nal sesleri işitilmeye başlar. Ankara, istasyona giden yol, gündüz. Uzaktan başında Ethem Bey'in bulunduğu 15 müsellah süvarinin istasyon istikametinde geldiği görülüyor. Kamera sabit, atlılar belirli bir tempoda, sessiz fakat tehditkar onun üzerine geliyorlar. Aynı hizaya yaklaşınca kamera geriye çekilir. Ethem Bey ve adamları kameranın önünden geçer. Çevredeki halk kimisi gülümseyerek, kimisi durup selam vererek Ethem Bey'i tanıdığını belli etmektedir. İstasyondaki direksiyon binasına doğru uzaklaşan atlılar. Uzaklaşan nal sesleri sokağın rabarbası, geride sinsi ve ağır bunalım leitmotivi. Ankara, direksiyon binası, gündüz. Başlarında Ethem Bey olmak üzere 15 müsellah atlı, nal şakırtıları ve at aksırıkları arasında kadra girip direksiyon binası önünde duruyorlar. Ethem'in atlıları bir çırpıda atlarından ineceklerdir. Atlar önceden kararlaştırılmış birinin denetiminde bırakılıp diğerleri Ethem Bey'in ardı sıra hesaplı ve planlı bir şekilde direksiyon binasının kapısına yürüyorlar. Direksiyon nizamiye nöbetçileri gelenlere engel olmak teşebbüsünde bulunur. Üstlerine gelen Ethem'in adamları tarafından derhal tesirsiz hale getirilirler. Ethem Bey grubun en önünde tek başına uzun boylu her şeye hakim bir vaziyette binaya girecektir. Diğerleri de arkasından. Ankara, direksiyon binası, alt salon, gündüz. En önde Ethem Bey, ardında elinde silahlarıyla fedaileri cümle kapısından salona girmişlerdir. Merdivene doğru ilerliyorlar. Kalemi Mahsus'un kapısı açılıyor. Hayati Bey görünüyor. Fakat merdivene ulaşmış olan Ethem Bey ve takımını görünce yüzünde bir hayret ve dehşet ifadesiyle geriye çekilip kapıyı derhal kapatıyor. Ethem Bey merdivenlere çıkmaktadır. Adamlarından ikisi basamakların alt başında iki yana dikilerek çıkışı kontrol altına alır. Bu sahnede leitmotiv daha ağır, daha meşhum, daha etkileyici bir dramatik ton kazanmalıdır. Ankara, direksiyon binası, üst salon, Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının kapısı, gündüz. Ethem Bey, iki adamını da merdivenin üst yanına nöbetçi bırakmıştır. Yanında kalan üç kişiyle Mustafa Kemal Paşa'nın kapısına hışımla gelir. Üç adamının ikisi kapının iki yanında, birisi önünde nöbetçi konumuna geçer. Ethem Bey, bunun üzerine kapıyı vurmadan açarak içeriye girer. Ethem Bey'in kapıyı açtığı anda, başından beri ona refakat etmekte olan dramatik müzik bıçakla kesilmiş gibi kesilir. Ağır bir sessizlik oluşur. Ankara, direksiyon binası, Mustafa Kemal'in yatak odası, gündüz. Reis Paşa hasta yatağındadır. Mavi gözleri ateşten parıldıyor. Sırtında geceleri giydiği keten gecelik. Karşısındaki koltukta Doktor Tevfik Rüştü Bey oturmuş, elinde kahve fincanı. Ethem Bey'in ani girişi besbelli bir sohbeti kesmiştir. Mustafa Kemal Paşa da Doktor Tevfik Rüştü Bey de merak ve hayretle Ethem Bey'e dönüyorlar. Mustafa Kemal Paşa Ethem Bey'in böyle ani girişini görür görmez insiyaki bir hareketle sağ elini yastığının altına doğru uzatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın amorsundan Ethem Bey kısa bir süre öyle duracaktır. Bakışı Mustafa Kemal Paşa'nın sağ eli istikametindedir. Birden odaya çökmüş o ağır sessizlikte, o anda istasyona giren bir marşandizin düdüğü, soluması ve istasyona giriş sesleri işitilir. Ethem Bey, Mustafa Kemal Paşa'ya doğru bir iki adım yürüyor. Hiç de davranışına uymayan, durgun bir sesle konuşuyor. "Geçmiş olsun paşam. Rahatsızlandığınızı işittim de." Mustafa Kemal Paşa, eli yastığına yakın bir yerde durmuş, gülümseyerek, "Hoş geldiniz Ethem Bey, buyurun oturun." Ethem Bey, Mustafa Kemal'in gösterdiği yatağa yakın öteki koltuğa oturuyor. Gözü ısrarla Mustafa Kemal'in yastığa yakın elindedir. O da otururken ellerini belindeki tabancaya davranacak bir şekilde önünde kavuşturmuştur. Doktor Tevfik Rüştü Bey elinde kalmış olan kahve fincanını yanındaki sehpaya bırakırken Mustafa Kemal'le bakışır. İkisinin bakışları da endişeli ve meraklıdır. Bu arada Ethem Bey'e hitap edecektir. Doktor Tevfik Rüştü Bey fincanı koyarken gözleri paşada, "Sizin tedaviniz nasıl gidiyor Ethem Bey?" Ethem Bey eli hep beline yakın bir yerde, parmakları hafif titremektedir. Doktor Tevfik Rüştü Bey'e değil, gözlerini sabit bir bakışla Mustafa Kemal Paşa'ya dikerek konuşur. "İyi gidiyor, iyi gidiyor da..." Susar, daha tehditkar bir ses ve bakışla ilave eder. "İyi gitmeyen çok şey var." 12. ayrımın sonu. Sayfa 144.